Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyiciler, dijital dünyaya odaklanan ve teknokentlerin inovasyon ekosistemine ışık tutan programımız sizleri bu dijital keşif yolculuğuna çıkarırken en son teknoloji trendlerini, başarılı girişimcileri ve yenilikçi projeleri keşfetmenizi sağlayacak. Yapım ekibimiz Murat Baran'la birlikte, aynı zamanda sunan ben Hakan Tuzcu, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten, sizlerle saat 13.45'e kadar birlikteyiz. Teknovadi Dijital Dünya. Türkiye saatiyle saatimiz 13.17'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve biliyorsunuz programımızda iki farklı köşe var. Hem dijital gelişmeleri hem de teknokentlerdeki yazılım ve girişimcileri, inovasyon ekiplerini sizlerle buluşturuyoruz. İlk olarak dijital sanatla başlayacağız. Sanat tarihçisi, dijital sanatçı Sayın Hakan Yılmaz telefon attığımızda. Merhaba Hakan Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar efendim, nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Sesinize duyduk, daha iyi olduk. Hakan Bey, dijital sanatı anlatmak kısa sürede kolay değil ama siz aynı zamanda tabii başka meslekler de yapıyorsunuz. Yani yöneticilik, efendim buluşturma, organizasyonlar. Dolayısıyla biraz daha özet şeklinde bizimle paylaşabilirsiniz diye umuyorum. Öncelikle dijital sanat nedir? Nasıl algılamalıyız dijital sanatı size göre?
Hakan Bey, öncelikle söz verdiğiniz için çok teşekkür ederim ve şunu söylemem gerekiyor. Çok az geliyor sesiniz bana ama duyduğum kadarını cevaplayacağım.
Tamam, arkadaşlarım biraz yükseltsin. Tamam.
Tamam, süper, teşekkürler. Benim adım Hakan Yılmaz. Ben bir sanat tarihçisi ve dijital artistim. Yaklaşık 15 yıldır alanda eser üretiyorum, dijital alanda. Dijital sanatın ne olduğunu sorusuna gelince de basitçe şöyle cevaplayabiliriz. 1960'larda Londra'da bir sergide denenmeye başlayan deneysel bir sanat alanı, temelde elektronik temelli cihazlar kullanılarak yaratılmış sanat çalışmalarını dijital sanat diyebiliriz. O dönemlerde başladığında osiloskop ismi verilen bir cihazla başlıyor hikaye. Yani ses frekanslarını görsele dönüştüren bir cihazdan bahsediyoruz. Bununla başlıyor. Ama bugün daha çok bilgisayarlar yardımıyla, elektronik ekipmanlar yardımıyla ve yazılım desteğiyle yapılan deneysel bir sanat türü diye açıklayabiliriz.
Evet, tabii burada pek çok alanlar var dijital sanatta, değil mi? Türler de diyebiliriz aslında bunu.
Doğru.
Bu alanları kategorize ederken giderek gelişen alanlar diyebilir miyiz? Yani teknolojinin gelişmesiyle gelişecek alanlar da olabilir diyebilir miyiz acaba?
Bazıları için evet diyebiliriz, bazıları için hayır diyemeyiz. Örnek vermek gerekirse dijital sanattaki en popüler dallardan bir tanesi dijital boyama. Dijital boyama bugün bildiğiniz üzere bilgisayarlarda ya da tablette, telefonda dijital kalemlerle, dijital yüzeylere yaptığınız boyamalar. Aslında burada çok geleneksel sanattan çok farklı bir şey yok. Sadece yeni nesil araç gereçlerle eski bilgiler kullanılarak yapılan sanat alanları. Ama mesela yapay zeka gibi ya da işte robotik bilimi gibi konular var. Bunlar teknolojiyle birbirine göbeğinden bağlılar. Dolayısıyla teknoloji ne kadar ilerlerse bu sanat alanları da o kadar ilerliyor diyebilirim.
Evet, şimdi tabii pek çok sanat noktasında en çok galiba fotoğrafta kullanılıyor, değil mi?
Fotoğraf da dijital sanatlardan bir tanesi, evet. Özellikle hı-hı, fotoğraf ve fotoğraf manipülasyonu.
Evet, şimdi hemen aklıma geldi. Bundan yaklaşık bir 35 yıl önce, yaşım da ortaya çıkıyor ama bu kolajla ilgili ben de çalışmalar yapardım. Farklı resimleri birleştirerek, hatta iç içe geçirerek farklı derinlikler katmaya çalışırdım. Fakat bu kolaj teknikleri de ve yeni sanat bir türü olarak kolaj da aslında bir dijital fotoğrafçılığın içerisinde bir sanat dalı kabul ediliyor galiba, değil mi?
Evet diyebiliriz yani. Aslında temel sanat eğitimi olan herkes aslında fiziksel ya da dijital dünyada kolaj deneyebilir. Çünkü aslında kompozisyon yeteneğiyle ilgili bir konu ya da işte arşivdeki arşiv taramayla ilgili bir konu da diyebiliriz. Bu ikisinin arasında sentez bir çok da eğlenceli bir sanat alanı bence.
Evet, dijital sanatın özellikleri biraz daha diğer sanat dallarından farklı mı? Yani kişiler çok iyi düzeyde bilgisayara hakim mi olmalı acaba dijital sanatta?
Yani olması çok iyi olur tabii ki ama hani şöyle söyleyebiliriz. Yani illa bilgisayarla yapmak zorunda değilsiniz bunu. Yani elinizde bir makine varsa, elinizde ya da elektronikten çok iyi anlıyorsanız yine dijital sanat eserleri üretebilirsiniz. Ama hani bugün güncel dijital sanatçıların ortak noktası aslında temelde temel grafik tasarım ve temel film yapım yazılımlarına hakim olmaları gibi gözüküyor. Onun dışında yani yazılımlarınızı ise yapay zeka araç gereçlerini biraz kullanabiliyorsanız, biraz İngilizceniz varsa da bence alana bir adım atabilirsiniz.
Örneğin müzik alanında da bir sormak istiyorum. Sizin tabii alanınızın biraz dışında gibi ama takip ediyorsunuzdur muhakkak. Hani müziğin de dijital noktada gelişimi çok farklılaştı. Artık dijital müzik yapan dijital besteciler mi türedi? Ne dersiniz?
Evet, uzun zamandır varlar bu arada dijital besteciler. Onların içinde özel bir takım alanlar da oluşmaya başladı. Yani işte ses kompozisyonları dediğimiz kompozisyonlar oluşturan, yani içinde bir melodi olmayan yeni nesil bir müzik anlayışından bahsedebiliriz burada. Aslında sound effects dediğimiz, yani ses efektleri dediğimiz konunun çağdaş sanatçıların elinde yeni bir sanat alanına dönüştüğü bir dönemin içindeyiz. O yüzden sanat yapmak için gerçekten harika bir dönemde yaşadığımızı düşünüyorum.
Ne güzel.
Elektronik müzik de zaten yani artık konuşmamıza gerek olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mass media yani mass müzik olmuş durumdadır şu anda. Enstrüman müzikleri alternatif müzikler olarak kaldı diyebilirim.
Sayın Yılmaz, Türkiye'de ve dünyada dijital sanata bakışı biraz karşılaştırabilir miyiz? Ortak yönler var mı? Farklılıklar var mı? Varsa bunlar neler?
Karşılaştırabiliriz. Yani çok da aslında gururlu bir karşılaştırma anı bu. Çünkü şöyle, dünyanın en iyi 10 dijital artistini sayın deseniz bunların 5'i Türk çıkar.
Ne kadar güzel.
Evet, aynen. Türkler bu konuda özel yetenekli bence. Dünyanın arasında sergiye gidersek de çok sık aldığımız sorulardan bir tanesi, hani Türkiye'de nasıl bir eğitim var ki böyle iyi dijital sanatçılar çıkarabiliyorsunuz siz diye bize sürekli soruyorlar. Gerçekten de Türk sanatçılar dünyada birçok alanda öncüler.
Evet. Peki bu sanatçılarımızın hepsi belli alanlarda mı, farklı alanlarda mı daha çok ön plana
dijital
çıkıyor?
Dijital sanat alanında hepsi temelde diyebiliriz. Ama mesela Refik Anadol var. Yapay zekalı sanat alanında gerçek bir dünya starı. Murat Pak var. Murat Pak NFT sanatı konusunda tüm dünyada rüzgar gibi esen bir arkadaşımız. Murat, diğer Murat'ın soyadını Mu Artim herhalde. O da mesela yine dünya çapında sanatçılarımızdan biri. Fuat Değirmenci, Okan Uçkun falan gibi. Gerçekten mesela Okan Uçkun da dövme alanında iyi bir isim ama aslında o da dijital tasarımlar yapıyor.
Evet.
Genel olarak böyle diyebiliriz.
Ne güzel. Tabii heykelde sanıyorum.
Heykelde ben varım. Dijital heykeller alanında da ben varım. Fena bir isim değilim. Dünyanın dijital heykellerinden bazılarını yaptım.
Evet.
Çoğu da çok ilgi gördü aslında. Çünkü heykel biliyorsunuz statik bir sanat alanı. Onu dijital sanatla sentezleyince dinamik bir hale geldi. Bu da sanat dünyasında çok güzel yankılandı.
Hakan Bey, dijital sanatçılar yani hayatlarını rahat devam ettirebiliyorlar mı?
Evet, tabii ki. Yani şöyle, gelirler giderler anlamında sorduğunuzu düşünüyorum.
Evet, evet.
Bunu. Evet, yani dijital sanatçılar eserlerini NFT formatında tüm dünyaya satıyorlar. Ve buradaki temel para birimi de çoğunlukla Ethereum dediğimiz para birimi. Bir Ethereum ortalama da 1900-2000 dolar bandında bir para. Dolayısıyla iyi dijital sanatçılar, piyasası olan dijital sanatçılar oldukça iyi rakamlar kazanıyorlar.
Ne kadar güzel, gurur verici tabii yani, sonuçta ürettikleri çok da farklı noktalar var, feyiz aldığımız noktalar var ama çıkış noktası galiba sanatın hep aynı. Bu noktadan bakınca yapay zekanın dijital sanata etkisi ne oldu size göre?
Bu da güzel bir soru. Yani şöyle, yapay zeka öncesinde de dijital sanat aslında şahlanmış durumdaydı. Yapay zeka görselleri biraz dijital sanat şahlandıktan sonra vuku buldular. Ama bence insanların dijital sanat eserleri üretmesini kolaylaştıran bir araç olarak görüyorum. Sadece şöyle bir soru sormak lazım. Yapay zeka ile yapılan her görsel bir sanat eseri midir? Benim bu soruya cevabım, kişisel cevabım hayır değildir. Çünkü sanat görselle ilgili bir şey değildir. Yani bilgisayarda bir görsel yaptığınızda bu sadece dijital bir görseldir. Hı hı. Sanat bağlam yaratmakla ilgilidir, imge yaratmakla ilgilidir. Dolayısıyla bu yaptığınız görsel içinde bir imge, bir anlam barındırabiliyorsa bir sanat eseri olduğunu iddia edebiliriz.
Evet, bunun için eğitimler var mı? Varsa Türkiye'de hangi noktalarda?
Bunun için eğitimler var. Temelde yani aslında hani biraz böyle Reddit karıştırıp, biraz YouTube'da videolar izleyip, biraz forumlarda gezerek, hani böyle orta seviye bir İngilizceniz olsa bile konuları anlayabileceğinizi ve denemeler yapabileceğinizi düşünüyorum. Kaldı ki son dönemde pek çok da Türkçe içerikte görüyorum.
Evet. Peki şimdi bizim yurt dışında dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Onlar Türkiye'deki üretilen bu değerli sanat eserlerini belki sadece sergilerde mi görecekler, yoksa yine bir dijital platformda var mı bu eserler için?
Yani bence temelde hani şey diyelim, yani çok spesifikleştirmeden aslında dijital sanatçıların çoğunun eserlerini Instagram üzerinde, Vimeo üzerinde görebilirler. Buralarda ücretsiz görebilirler. Onun dışında da çoğu sanatçının NFT platformlarında portfolyoları var. Foundation.com, Makerplace.com, SuperRare diye 3 tane temel web sitesi var. Bir de OpenSea diye bir web sitesi var. Hı hı. Bu web sitelerini araştırdığınızda dünyanın her yerinden iyi dijital sanatçıların eserlerini görebilirsiniz.
Şimdi siz söyleyince benim aklıma yani Türkiye'de de böyle bir şey oluşturulabilir mi diye geldi ama
Türkiye'de de böyle çalışmalar yapılıyor. Birkaç tane deneme var. Aslında iyi birkaç tane pazar yeri açıldı Türkiye'de. Şu anda NFT'lerin hani böyle piyasası biraz düşük olduğu için çok isimlerini duymuyoruz ama birkaç yıl içinde tüm dünyaya açılacak Türk NFT platformları da olacaktır. Zaten artık pek hani öyle bir şey kalmadı. Yani platformun nereli olduğu çok kimsenin umurunda değil açıkçası ama içindeki eserlerin niteliği bu platformları var ediyor ya da yok ediyor.
Evet. Şimdi tabii dijital sanatın nelere etki ettiği konusunda küçük bir örnekle sohbetimizi sonlandıralım. Size de bu konuda son bir söz hakkı verelim. Sizin yorumunuzu alalım. Örneğin bugün için baktığımızda Google Earth'ün başlangıcı bir dijital sanat eserine dayanıyor gibi bir algı var. Böyle bir konu var. Çok da işte mahkemelik
yani
olmuş.
Yani o bir algı değil, o bir gerçek biliyorsunuz.
Gerçek mi?
Evet. Bir sanatçı ve bir mühendisin yan yana gelip Terraform'du galiba ilk ismi,
evet.
O projenin. Değil mi? Terraform'du.
Evet.
Bir Alman ve bir Amerikalı sanırım.
Evet. Bir araya geliyorlar, bir şeyler sanat yapıyor. Sonra o bambaşka şeylere evriliyor. Yani bugün kullandığımız
evet,
o navigasyon sistemleri dahil.
Netflix'teydi sanırım. Million Dollar Code olması
evet,
lazım
evet.
Dizinin adı. Çok da izlemesi keyifli bir diziydi. Çok şiddetle tavsiye ederim. Yani dijital sanatın nelere yollar açabileceğiyle ilgili çok iyi bir dokumentary dizi diyebiliriz ona.
Dolayısıyla aslında sanatı izlerken sadece geçmiş değil geleceği de noktalamak açısından bütün bu dijital sanat eserlerinin de sadece NFT platformlarında değil ama kaybolmaması adına da çok özel konumlarda saklanması da gerekiyor galiba, değil mi, geleceğe bırakmak adına.
Çok affedersiniz. Tekrar alabilir miyim?
Özellikle dijital sanatların ürettiği temel platformlar NFT dışında gelecek kuşaklara bırakmak açısından da başka platformlarda da saklanması gerekiyor mu size göre?
Hayır, aslında NFT bu işi tek başına çözme yeteneğine sahip bir yapı. Aslında var olma amacı da bu. Yani dijital eserlerin sanat eseri niteliği kazanmasını sağlayan şey NFT'lerdir. Bu ne demek? NFT'ler bir dijital bir görseli eşsiz yapabilir, biricik yapabilir. Ve sonsuza kadar onu saklayabilir. Çünkü blockchain altyapısını kullanmaktadır. O yüzden aslında NFT'ler tek başına dijital eserleri sonsuza kadar koruyabilir, saklayabilir ve gelecek nesillere aktarabilirler.
Sayın Hakan Yılmaz, çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için ve bize aktardıklarınız için, paylaştıklarınız için. Çalışmalarınıza da başarılar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Görüşmek üzere.
Sağ olun, hoşça kalın. Sanat tarihçisi ve dijital sanatçı Hakan Yılmaz konuğumuzdu. Teknovadi devam ediyor. Teknovadi, Teknokentler. Türkiye saatiyle saatimiz 13.32 sevgili dinleyiciler ve Teknokentler köşemizde Tempestus Bilişim Genel Müdürü Sayın Bora Güngören bizimle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bora Bey, şimdi sizi anlatırken aslında kısa bir tanıtım yapmak lazım ama belki sizin ağzınızdan anlatsak daha mı iyi olacak?
Tabii, nasıl isterseniz. 20 yılı aşan süredir kesintisiz bir şekilde Ar-Ge yapıyoruz. Benim işte 2003'te kurduğum ilk şirketim Portakal Teknoloji'de Avrupa Birliği programlarındaki işte yüksek profilde Ar-Ge projelerinde piştik. İşte Linux, özgür yazılım, sanallaştırma altyapıları, bilgi güvenliği, bulut bilişim altyapıları konularında işte uluslararası Ar-Ge projelerinde yer aldık. İşte özgür yazılım altyapılarına kendimizce küçük katkılarımız oldu.
Estağfurullah.
Yakın zamanda da işte yine bir Ar-Ge startup'ı olarak Bilkent Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde Tempestus Bilişim'i kurduk.
Peki temel çalışma alanınız nedir bu şirkette?
Tempestus'ta biz müşterilerimize gerçek bir bulut deneyimini Türkiye'de kurulu şekilde yaşatmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'deki bilgi işlem operatörleri biraz daha geleneksel, barındırıcı diyeceğimiz türde işte İngilizcesi hosting servisleri vermekte çok başarılılar, çok verimliler. Dolayısıyla fiyat avantajları da sağlıyorlar. Ancak bu hizmetler çağdaş yazılım altyapısı için yetersiz. Dolayısıyla şu an Teknokentler'de işte komşumuz olan firmalar başta olmak üzere tamamı yurt dışı kökenli bulut hizmet sağlayıcılarında daha yeni nesil teknoloji altyapı üstünde çalışıyor duruma gelmiş hale geldi. Bu 10 yıldır falan uyardığımız bir konuydu. Yavaş yavaş gerçekleşti. Yani bugün Türkiye'de çağdaş teknolojiyle yazılım geliştiren bir yazılım şirketiyseniz yerli operatörler size altyapı sunmadığından dolayı mecburi olarak yurt dışındaki operatörlerle çalışıyorsunuz. Bu da mecburi olarak müşterilerinize ait verilerinizin yurt dışında saklanması anlamına geliyor.
Dolayısıyla bunun Türkiye'de saklanması, şirketlerin Türk firmalarla çalışması gibi aslında bu biraz da tabii yabancı firmalara çok işine gelecek şeyler değil. Ama bir taraftan bakıldığında da gelişmeye açık bir nokta. Epey de şirket var ama bize biraz şu bulut teknolojisini anlatır mısınız? Hep kafamızda sanki böyle bir bulutlar uçuşuyor ama tam nereye oturuyor? Sanki bulutlar böyle kararacak mı, kaybolacak mı? O hisler de oluyor
tabii.
Çünkü.
Tabii, aslında bulut teknolojisi çok karışık bir şey değil. Bir bilgi işlem kaynağını, burada bir bilgisayarı düşünelim. Kiralıyorsunuz. Bulutun klasik kiralama sisteminden farkı self-service olması. Yani gerçek bir bulut teknolojisi olduğu zaman siz minimum insan etkileşimiyle, mümkünse hiç olmaksızın bir ekranla etkileşime girerek istediğiniz bilgi işlem kaynağını var olan bir havuzdan temin edip alıyorsunuz. Karşılaştırmak açısından bir büfeye gidip işte bir kutu içecek almak için işte şundan var mı, bundan var mı, bu kaç para falan deyip konuşarak aldığınızı düşünün. Veya garsona sipariş verdiğiniz sonucu masanıza geldiğini düşünün. Bir de bir otomata gidip otomatın menüsünden seçip parasını verip alıverdiğinizi düşünün. Yani bulut daha otomasyonlu çalışan bir şey. Tabii ki temin ettiğiniz bilgi işlem kaynağı basit bir bilgisayardan veya bir depolama alanından ibaret olmak zorunda değil. Çok daha gelişmiş servisler var ama eninde sonunda altyapı hizmeti alarak başlıyorsunuz. Türkiye'de şu anda bizim Tempestus'ta kurmaya çalıştığımız ilk aşama da bu. Gerçek bulut teknolojisi kullanarak ayağa kaldırılmış altyapı hizmetleri ayağa kaldırmak istiyoruz. Türkiye'de acil ihtiyaç duyulan bazı faaliyet alanları için bunlar gerekiyor. Onları oturttuktan sonra örneğin felaket kurtarma sistemi. Şimdi insanlar depremde yaşadık. Bilgi sistemlerinin erişimlerini de kaybettiler. İşte deprem bölgesindeki belediyeler örneğin çalışanlarının nerede olduğunu, çalışanlarının telefon numaralarını aramak istediler. Şehrin haritası üzerinde ne olduğunu ne bittiğini izlemek istediler. Biraz acil müdahale sona erdi. İşte su vermek ihtiyacı ortaya çıktı. Normalde su vermek için tamir ekiplerinin çalışmasında harita üzerinde nereden hangi su borusunun geçtiğini planlaması var. Bunları erişebildiler mi? Hayır. Çünkü belediyelerin bilgi işlem merkezleri depremde yok olmuştu. Veri kayıtları da yok olmuştu bu arada. Olması gereken şey ise bu veri kayıtlarının üçüncü bir lokasyonda, yani kendileri risklerinden uzakta bir yerde. İşte Hatay'ınkinin Hatay dışında. Aynı şekilde İstanbul'unkinin İstanbul dışında bir yerde saklanması ve acil durumda makul bir geri dönüş süresi içerisinde ayağa kaldırılması. Yani geri dönme zamanının ne olduğuna dair bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Bazı sistemlerde bu dakikayla olabilir. Bir banka örneğin saniyeli dakikayla hedef belirler. Bir belediye 2 saat belirleyebilir. Bir özel sektör şirketi 1 hafta belirleyebilir. Yani herkesin kendi ihtiyacına göre bu süreyi belirlemesi gerekiyor. Peki bu acil durum sistemi geçici olarak nerede ayağa kaldırılacak?
Bulut sisteminde.
Neden? Çünkü bulut daha ekonomik. Siz acil durum sistemini 1 hafta çalıştıracaksınız, 1 ay çalıştıracaksınız, diyelim 3 ay çalıştıracaksınız. 3 aylığına sistemi kiralamak veya 3 aylığına sistemi kiralama hakkı için önceden sözleşme yapmak, emin olun eşdeğer bir sistemi kendi olanaklarınızla inşa etmekten çok daha ekonomik olacaktır. Çünkü 7/24 çalıştırmayacaksınız.
Bir de sanıyorum Türk firmalarla çalışmanın bazı avantajları da oluyor. Değil mi? Diğer dışı firmalara göre. Bir de bu bulut sistemleriyle ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Özellikle benim takip ettiğim için söylüyorum. Çok önemli bir Amerikan borsa yatırımcısı, ismi çok bilinir. Hani çok da söylemeyeyim ama Warren Buffett. En fazla yatırım yaptığı firmalardan bir tanesi de bulut sistemleri. Yani çok kaynağının hani milyar dolarlarının çok önemli bir kısmında bulut sistemlerine yatırmış durumda. Tabii. Ki orada bir gelecek anlamı da taşıyor. Evet.
Biz şimdi kuruluşların bir acil durum anında yedek olarak kullandığı bir bulut senaryosundan bahsettik ama bakacak olursanız sizin internet üzerinden üçüncü taraftan kullandığınız muhasebe yazılımınız, e-fatura yazılımınız, işte e-ticaret portallarınız, bunlar da bir yerlerde bulut bilişim altyapısında çalışıyor. Yani sizin bağlandığınız e-ticaret firması başka bir senin müşterisi. O da kiralıyor. Sebebi de çok basit. Belli tarihlerde, hatta belli saatlerde çok yoğun taleple karşılaştıklarında saatliğine, bakın hani günlük de değil, saatliğine kapasite artırımı yapıp arkasından kapasiteyi geri küçültebilmek istiyorlar. Yani bulut sadece başkasına ait bir sistemi mümkünse otomasyon vasıtasıyla kiralamak değil, aynı zamanda esnek bir havuzdan kaynak tüketebilmek. Diyelim ki sizin e-posta atıyorsunuz, normalde günde 100 tane e-posta atıyorsunuz, bir duyuru geçmek istiyorsunuz, 100 bin tane e-posta atacaksınız. Normal altyapınızda 100 bin e-postayı atamazsınız. E-posta atma sistemini 100 bin adet için kiralamanız gerekiyor. Dolayısıyla ideal bir bulutta aslında aldığınız hizmetin size verdiği değer neyse Ona dair bir taksimetre olması lazım ve o taksimetre üstünden satın alacaksınız. Bir sanal makine alıyorsanız onun saati veya günüyle ölçülüyor olabilir. Depolama alanı alıyorsanız terabaytla ölçülüyor olabilir. E-posta atıyorsanız her işte 10 bin e-posta şu kadar olabilir. Yani bir bulut faturasında bir sürü satır olur, bir sürü taksimetre olur, bir sürü birim fiyat olur. Çarpılır, toplanır, alt satırda aylık faturanız önünüze gelir. Biz bunu hayata geçirmek istiyoruz.
Evet, gerçekten çok önemli. Şu açıdan da bakmak lazım. Şimdi baktığımızda bazı günler, bazı alanlarda hakikaten çok yoğun erişimler oluyor. Örneğin sınav zamanı, sınav sonuçları açıklanacağı zaman müthiş bir yüklenme oluyor. İşte orada o takılmanın önüne geçen sistemler aslında bunlar.
Doğrudur,
değil mi?
Doğrudur.
Dolayısıyla biz aslında bu tip kurumlardan, kuruluşlardan, hem devlet kuruluşları hem özel kuruluşlardan bunu bekliyoruz. Yani bu takılmanın olmamasını bekliyoruz. Onlar da bunun için yatırım yapmalılar. Yatırım yapmadıkları sürece bulut sistemlerine ya da kiralamadıkları sürece bu bir şekilde devamı gelecek bir durum gibi gözüküyor. Burada da galiba yerli şirketlerin tercih edilmesinin avantajları var mı?
Tabii öncelikle hukuki olarak muhatap olabileceğiniz bir şirkette karşı karşıya oluyorsunuz. Yani bir sözleşme imzalıyorsunuz. O sözleşmeyi imzaladığınız kişi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan bir kişi. Dolayısıyla şu ya da bu şekilde bir başınıza bir şey gelse karşınızda bir muhatabınız var. Yurt dışındaki bir kişiyle sözleşme imzaladığınız zaman pratik olarak o sözleşmede siz hiçbir hakka sahip değilsiniz. Yani karşınızdaki her türlü ihlali yapabilir ve bundan kurtulur. İkinci bir konu tabii ki bunun ekonomi konusu. Yurt dışındaki bulut hizmet sağlayıcılarının ana müşterileri yurt dışındaki ve ortalama olarak bizden daha zengin müşteriler. Bu yüzden fiyatlarını rahat bir şekilde artırıyorlar. Örneğin 2023'te daha yıl bitmedi. İki kere dolar bazında %10 zam yaptılar. doların artışının dışında. Evet. Dediler ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir miktar enflasyon var. Biz de okuyoruz gazetelerde, izliyoruz televizyonlarda. %2 küsur enflasyon varmış, %20 zam yapmışlar. Bu katlanılır hale gelmiyor. Üçüncü konu teknik. Şimdi sonuçta yurt dışındaki bir kişiyle bağlantı kurduğunuz zaman o bağlantı yavaş. Hani ne yaparsanız yapın yavaş. Bu da sizin kullandığınız sistemlerin neyine performansta gerçekleştireceğiyle ilgili kısıtlılıklar sağlıyor. İşte ben Bilkent Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünde de dönem dönem derse giriyorum. Bir tane eski öğrencimle.
Aynı zamanda ODTÜ'de de
giriyorsun. ODTÜ'de de giriyorum, evet. Bilkent'ten bir öğrencimle karşılaştım. Sohbet ediyoruz. İşte yurt dışındaki bir büyük bir bulut hizmet sağlayıcıyı kullanıyormuş. Mesafeniz nedir dedim. Şu mesafe normalde kilometreyle falan ölçülür değil mi? Bizim ölçtüğümüz zaman 120 milisaniye dedi. Dedim 120 milisaniye uzun. Sürünüyoruz hocam dedi. Dedim ya biz altyapılar kuruyoruz, biraz daha ilerleyince ben seni ararım, biz sana bunu 10 milisaniyeye indiririz hocam, harika olur, kurtuluruz, rahatlarız dedi. Bakın hani kaç para olduğu değil, yapamıyorum diyor öteki türlü, çünkü uzağa götürüyorum, uzaktan geri getiriyorum diyor. Türkiye içerisinde olsun, telekomünikasyon altyapımız Türkiye içerisindeki trafikte çok başarılı. Yurt dışı trafikte tabii ki dar boğazlar var ama yurt içi trafikte çok başarılı. Evet. Rahat rahat çalışsınlar.
Ne güzel. Çok teşekkür ediyorum. Tempestus Bilişim Genel Müdürü Sayın Bora Güngören. Çok güzel bir sohbet oldu. Bizi aydınlattınız. Çalışmalarınıza da başarılar diliyorum.
Çok teşekkürler.
İnşallah hedeflerinize de ulaşırsınız. Gelecek hedeflerinize. Bora Güngören'le sohbetimizin ardından sizlere veda etme zamanımız geldi. Teknovadi programı olarak Murat Baran'la birlikte sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Tolga Kökten de teknik yönetmenimiz. Sizlere veda ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Tekno Vadi.